Ayrım 11. Kanun Dışında. Cengiz Erdinç, Murat Toklucu. Sayfa 90. Galip Efgani, Perapalas'ın en ağır misafiri. Takvimler 25 Haziran 1939'u gösterirken İstanbul Tepebaşı'ndaki Perapalas Oteli'nin sahibi Misbah Bey otelin hesaplarını kontrol etmekle meşguldü. İşler bir süredir çok kötüydü. Avrupa'da patlaması an meselesi olan savaşın korkusu nedeniyle İstanbul'a gelen yabancılar azaldığı için varlıklı Avrupalı turistlere hizmet veren Perapalas zor günler yaşıyordu. İstanbul'un batı standartlarındaki ilk lüks oteli olan Perapalas, kenti görmeye gelen Orient Express yolcularına hizmet vermek için 1893 yılında açılmıştı. Otelin ilk sahibi de Orient Express'i işleten Wagon Ditz adlı Fransız şirketiydi. Wagon Ditz'in Paris, Lisbon, Nice ve Monte Carlo'daki otellerinin sunduğu lüks hizmetin aynısını sunan Perapalas'ın işleri 1. Dünya Savaşı'nın başlaması ve Orient Express seferlerinin durmasıyla bıçak gibi kesilmişti. Otel 1915'te Bodosaki olarak tanınan Rum iş insanı Prodromos Bodosakis Atanasiadis'e satıldı. İstanbul'un 1918'de işgal edilmesinin ardından müttefik subayların yerleştiği, sonrasında işgal ordularının başkomutanı İngiliz General Harrington'ın karargah olarak kullandığı Perapalas'a Cumhuriyet'in ilanının ardından devlet el koydu. İleride Yunanistan'ın en büyük sanayicisi olacak Bodosakis, 1922'de İstanbul'dan ayrılıp Atina'ya yerleşmişti. Beyrut doğumlu zengin bir Osmanlı vatandaşı olan Misbah Muhayyeş, ailesine ait dokuma tezgahlarında Kuvayi Milliye için üniforma üreterek, para bağışı yaparak Kurtuluş Savaşı'nı desteklemişti. Cumhuriyet'in ilanından sonra Türkiye vatandaşı oldu, işlerini İstanbul'a taşıdı ve Yeniköy'de satın aldığı Ahmet Arif Paşa yalısına yerleşti. Atatürk'ün isteğiyle 1924'te Perapalas'ın işletmesini üstlenen Misbah Muhayyeş, 1928'de otelin mülkünü devletten satın aldı ve yenilediği oteli parlak günlerine geri döndürdü. Misbah Bey'in başında olduğu 15 yıl boyunca Perapalas hiç müşteri sıkıntısı çekmemişti. Ancak 1939'da bütün emareler Avrupa'da başlayacak büyük bir savaşın habercisiydi. Yılın başında azalmaya başlayan işler yaz aylarında durma noktasına gelmişti. Aylardır otelin masraflarını cebinden karşılayan Misbah Bey, önünde yığılı evrakları bir andığına unutup Perapalas'ın iyi günlerini düşündü. Türkiye'ye gelen ünlülerin çoğunun yolu buradan geçerdi. Misbah Bey'in döneminde otelde konaklayanlar arasında Britanya Kralı 8. Edward, İran Şahı Rıza Pehlevi, Romanya Kralı 2. Karol, Arnavutluk Kralı Togo, Sovyet devriminin önderlerinden Troçki vardı. Saymakla bitmeyecek kadar ünlü diplomat, yazar, oyuncu ve siyasetçi de cabası. Nazi Almanyası'nın propaganda bakanı Joseph Goebbels otelde kalalı daha 3 ay bile olmamıştı. Goebbels ve beraberindekilerin gelişini en son iyi zamanlarımız diye hatırladı Misbah Bey. Şu anda koca otelde 20 müşteri bile yoktu ve böyle devam etmeleri mümkün değildi. Bunları düşünürken resepsiyonda çalışan genç görevli yanına yaklaştı ve bir Hint prensinin geldiğini, Fransızcası pek iyi olmadığı için Arapça bilen biriyle görüşmek istediğini söyledi. Ana dili Arapça olan Misbah Bey prens sözünü duyunca meraklı yerinden kalktı, gözlüğünü ve papyonunu düzeltip lobiye doğru yürüdü. Lobide bekleyen 45 yaşlarındaki kişi kendini Hint prensi Galip Efgani diye tanıttı. Meksikalı eşi baldızı ve kayınvalidesiyle birlikte kaldıkları Tarabya'daki Tokatlayan otelinden pek memnun olmadıklarını söyleyen prens, Perapalas'ı görmek istiyordu. Eğer beğenirse yıl sonuna kadar burada kalacaklardı. Misbah Bey kulaklarına inanamıyordu. Şöyle bir zamanda 6 ay otelde kalacak 4 zengin müşteri bulunmaz nimetti. Üstelik ezeli rakibi Tokatlayan otelinde de gol atmış olacaktı. Misbah Bey konuğuna önce odaları gezdirmeyi önerdi. Mermer merdivenlerin arasında yükselen, kabini ahşap ve demirden yapılmış asansöre bindiler. Asansör hareket ettiğinde Misbah Bey, Eyfel Kulesi'nden sonra Avrupa'da kullanılan ilk elektrikli asansördür dedi. Otelin ilk sahibi vagon Ditz'in çalışanlarından birinden duydu ama doğruluğundan pek de emin olamadı. Bu hikayeyi anlatmayı çok severdi. Diğer yandan Schindler marka asansörün İstanbul'un ilk elektrikli asansörü olduğu kesindi. Pera Palas'ın en güzel odaları, pencereleri muhteşem Haliç manzarasına bakan güneybatı köşesindeydi. Misbah Bey Prens'i önce iki oda ve bir salondan oluşan 103 numaralı süite götürdü. Ünlü aktris Greta Garbo'nun 1924'te 2 ay kaldığı bu oda en güzel odamızdır. Ön taraftaki odalarda bazen dışarıdaki gece kulüplerinin gürültüsü duyulur ama bu cephe çok sessizdir dedi. Aynı kattaki daha küçük odaları da gezdiler. Prensin odaları beğendiğini fark eden Misbah Bey, konuğuna dillere destan baloların ve yardım gecelerinin düzenlendiği balo salonunu ve kırmızı kadife koltuklarıyla göz dolduran meşhur Orient Barı da gösterdi. Prens Galip Efgani tokatlayan otelinde en çok yemeklerden rahatsız olduklarını söyleyince, Misbah Bey konuğunu giriş kattaki yemek salonuna götürdü. Öğle yemeği saati olduğu için salon kalabalıktı. Yakındaki Amerikan ve İngiliz konsolosluklarının personeli öğle yemeklerini burada yerler diye açıklama yapan Misbah Bey, İtalyan ve Fransız aşçıların çalıştığı mutfağı da ballandıra ballandıra anlattı. Lobiye geri döndüklerinde otelinizi methettikleri kadar varmış dedi Prens Efgani. Greta Garbo'nun kaldığı süite kendisi ve eşi yerleşecek, baldızı ve kayınvalidesi de yine Haliç manzaralı iki ayrı odada kalacaktı. Misbah Bey kendilerine yüklü bir indirim yapacaklarını da söyleyince el sıkıştılar. İsterlerse hemen bugün otele yerleşebilirlerdi. Fakat Prens tokatlayan otelindeki hesabı kapatmak için yurt dışından kendisine havale edilmiş parayı bekliyordu. Bu nedenle hemen ayrılamazlardı. Müşteriyi kaçırmak istemeyen Misbah Bey borç vermeyi önerdi. Önce kabul edemeyeceğini söyleyen Prens, Misbah Bey'in ısrarlarına daha fazla dayanamayıp gereken 650 lirayı aldı. Artık sorun kalmamıştı. Dört misafirin Tarabya'dan alınıp otele taşınması işini de Misbah Bey üstlendi. Aynı gün Prens Efgani, eşi Anna, baldızı Angela ve kayınvalidesi Francesca Pera Palas'a yerleştiler. Otele girişleri yapılırken Prens bir İngiliz bankasından kendi adına yazılmış 1000 pound'luk kredi mektubunu teminat olarak bırakmak istedi. Bunun bir nezaketsizlik olacağını düşünen Misbah Bey, teminata gerek olmadığını, hesabı otelden ayrılırken kapatabileceklerini söyleyerek Efgani'nin içini rahatlattı. İlerleyen günlerde Misbah Muhayyeş ve Prens Efgani sık sık sohbet etme imkanı buldular. Hatay'ın ana vatana katılacağı daha birkaç gün önce kesinleşmişti. Prens Efgani'nin bu konuda Türkiye'yi destekleyen tavrı Misbah Bey'in hoşuna gitmiş, bu adama kanı kaynamıştı. Uluslararası kahve ticaretiyle uğraşan Efgani, Yemen Kralı İmam Yahya ve Veliaht Prens Seyfülislam'ın temsilcisi olarak dünyanın çeşitli ülkelerinde iş yaptığını anlattı. Türkiye'ye Yemen'den kahve getirip karşılığında tütün, zeytinyağı ve sabun yollayacaktı. Prens Efgani Pera Palas'ın özel telgraf hattından sık sık Yemen Sarayı'na telgraf çekiyordu. Bunlardan birinde iş anlaşması yapmak için bir an önce nakit paraya ihtiyacı olduğunu söylüyor ve aylardır beklediği paranın kendisine ulaşmadığından yakınıyordu. Bir diğer telgrafta İstanbul'daki girişimlerinden söz edip aldığı fiyat tekliflerinden söz etmekteydi. Gerçekten de çok çalışıyordu Prens Efgani. Haftanın birkaç günü otelde İstanbul'un tütün, zeytinyağı ve sabun tüccarlarıyla toplantılar yapıp ürün numunelerini inceliyordu. Çalışmadığı günlerde ise eşi, baldızı ve kayınvalidesiyle İstanbul'u geziyorlardı. Bir seferinde Misbah Bey otel çalışanlarından birini misafirlerin daha önce görmediği adalara getirip götürmekle görevlendirmişti. Bu arada savaş yaklaştıkça zaten az olan müşteri sayısı iyice azalıyordu. Türkiye'nin en varlıklı insanlarından biri olan Misbah Muhayyeş bile nakit paraya sıkışmıştı. Bir gün sohbet ederlerken kötü gidişattan söz edince Prens Efgani Pera Palas'ı satın almayı önerdi. Prensin tüm ısrarlarına rağmen teklifi kabul etmedi Misbah Bey. Atatürk'ün önerisiyle işletmeye başladı. Otelin kendisi için manevi değeri vardı. Prens ve beraberindekilerin otele yerleşmesinin üzerinden 2 ay geçmişti. Bir cuma öğleden sonra sıkıntılı bir şekilde otele girdi Prens Efgani. Beklediği paranın gelip gelmediğini öğrenmek için bankaya gitmiş ama yine eli boş dönmüştü. Çareyi Misbah Bey'den borç istemekte buldu. Misbah Bey müşterisine 250 lira daha vermekte hiç tereddüt etmedi. Prens kendi işlerinin durumundan da söz etmişti. Kahveye karşılık zeytinyağı ve sabun temin edebilecekti ama Yemen'e gönderecek kaliteli tütün bulamıyordu. Misbah Bey bu konuda da yardım etti ve yakın arkadaşı olan Tütün Limited şirketi müdürü Nusret Bey ile Efgani'ye bir randevu ayarladı. Prens Efgani ve Nusret Bey 31 Ağustos 1939 akşamı Pera Palas'ta buluştular. Prensin tüm toplantıları gibi bu toplantı da yemek salonunda yapıldı. Yenilip içildi. Toplantı sonrası Efgani odasına çekilirken Nusret Bey Misbah Bey'e bu adamı pek gözüm tutmadı diyordu. Nasıl olur diye sordu Misbah Bey. Adam koskoca prens. Haftanın 2 günü Yemen Sarayı'na telgraf çekiyor. Daha 15 gün önce oteli satın almayı teklif etti. Nusret Bey 20 senedir kahve ticaretiyle uğraştığını söylüyor ama Avrupa'daki kahve fiyatlarından bile haberi yok dedi ve arkadaşını bence sen de dikkatli ol diye uyardı. O gece Misbah Muhayyeş'i uyku tutmadı. Nusret Bey'i otelden yolcu ettikten sonra otelin telgraf memuruna prense dışarıdan hiç telgraf gelip gelmediğini sormuş, 2 ayda prensin yolladığı 10'dan fazla telgrafa hiç yanıt gelmediğini öğrenmişti. Prensin yanındaki kadınları da düşündü Misbah Bey. Prensin eşiyle kayınvalidesi arasında fazla yaş farkı yok gibi görünüyordu. Otelde çalışanlardan birinin bunu ilk gün söylediğini, kendisinin kayınvalide yaşını göstermiyor belli ki dediğini hatırladı. Misbah Bey'in içine kurt düşmüştü. Ertesi gün bu işi halletmeye karar verip zar zor uykuya daldı. Ancak sabah erkenden otele gittiğinde prensi bir süreliğine unutturacak haberi duydu. Radyo Alman ordularının Polonya'ya girdiği haberini veriyordu. Beklenen savaş başlamıştı. Misbah Bey bütün günü radyo haberlerini takip etmekle, neler olduğunu anlamaya çalışmakla geçirdi. Aylardır savaş başlarsa ne yapacağını planlayan Misbah Bey, oteli geçici bir süre kapatmanın en iyi yol olduğuna kanaat getirmişti. Ama önce halletmesi gereken bir iş vardı. Prens Galip Efgani ile konuşacak ve hesabını kapatmasını talep edecekti. Ertesi gün Misbah Bey yanına gittiğinde Prens Efgani eşiyle birlikte kubbeli salonda kahve içiyordu. Savaşın başlaması Efgani'yi çok endişelendirmişti. Bu iş kahve ticaretini kötü vuracak diyordu. Biz de çok zor durumdayız diye söze başladı Misbah Bey. Bu sebeple bir süre faaliyetimize ara vereceğiz. Sizden de hesabınızı kapatmanızı ve otelden ayrılmanızı rica ediyorum. Ardından hesabı prense uzattı. 4 kişinin 72 günlük konaklaması, yiyip içmesi ve prensin elden aldığı nakit 900 lira olmak üzere toplam 5400 lira borç çıkarmıştı. Hesabı inceleyen prens üzgün bir ses tonuyla ''Bildiğiniz gibi ben de para bekliyorum. Elbette borcumu ödeyeceğim ama para gelene kadar otelinizde kalmamıza müsaade edin. Yemen veliahtı Seyfül İslam geçen hafta gönderdiği telgrafta paranın yolda olduğunu haber verdi. Çok sürmez deyince Misbah Bey sinirlendi. Adınıza gelen hiç telgraf yok. Bana doğru söylemediğinizi düşünmeye başladım. Yarın sabah hesabı kapatıp oteli terk edin. Yoksa polis çağırmak zorunda kalacağım diyerek konuşmayı bitirdi. Prens, eşi, baldızı ve kayınvalidesi akşam yemeği için yemek salonuna gittiklerinde alışık olmadıkları bir tavırla karşılaştılar. 2 aydır kendileriyle bizzat ilgilenen şef garson, peşin ödememeleri durumunda yemek servisi yapılmayacağını söylüyordu. Bu tavrın kendisini çok üzdüğünü söyleyen Efgani, otel yönetimini protesto ettiklerini ve bu nedenle yemek yemeyeceklerini söyledi. Kalkarken bu da az önce içtiğim suyun parası diyerek cebinden çıkardığı 50 kuruşu masaya fırlattı. Yemek salonunda yaşananları duyunca iyice tepesi atan Misbah Bey, ertesi sabah erkenden uyanıp önce avukatını otele çağırmış, daha sonra durumu polise bildirmişti. Prens uyandığında kendisini bekleyen polislerle karşılaştı. Pera Palas'ın avukatı Suat Ziya, Efgani'ye hesabı kapatıp kapatamayacağını son kez sordu. Efgani yine para beklediğini söyleyince gözaltına alındı. Beyoğlu Polis Merkezi'nde ifade veren Musbah Muayyeş, Galip Efgani tarafından dolandırıldığını söyleyerek şikayetçi oldu. Efgani ise suçlamayı reddediyor, tek sorunun havale edilen paranın gecikmesi olduğunu tekrar tekrar söylüyordu. Üstelik Misbah Muhayyeş kendisine fazla hesap çıkarmıştı. Asıl kendisi ondan şikayetçiydi. Polisler Efgani'nin tavırlarından şüphelenmişlerdi. Ama Yemen sarayı ile ilişkili bir tüccarı sıradan vatandaş gibi sorgulayıp diplomatik bir krize yol açmak istemiyorlardı. Bu yüzden çok üzerine gidilmeyip hızla ifadesi alınan prens savcılığa sevk edildi. Savcı dolandırıcılıkla suçlanan Efgani'ye tutuksuz yargılanacağını söyledi. Duruşma günü kendisine daha sonra bildirilecekti. Adliyeden çıkan Efgani ve beraberindeki üç kadın, Misbah Bey tarafından Pera Palas'ın kapısına bıraktırılan eşyalarını alıp yakınlardaki Bristol Oteli'ne yerleştiler. Tarih 4 Eylül 1939'du. Misbah Muhayyeş kendini çok kötü hissediyordu. Dolandırılmayı içine sindirememişti ve otel çalışanlarını olayı kimseye söylememeleri için tembihledi. Ancak davanın başlayacağı 14 Ekim'den bir gün önce olay basına sızdı. Cumhuriyet gazetesinin 50 kuruşla Pera Palas'ta 3 ay yaşayan adam başlıklı haberinde Efgani'nin yanındaki Meksikalı kadınların isimlerinden ödenmemiş 80 küsur yemek pusulasına, Misbah Bey'den elden verdiği 9 liradan son akşam yemeğinde yaşanan 50 kuruş meselesine kadar tüm detaylar vardı. Gazete savcılığın araştırmasında Efgani'nin Hint prensi olmadığının ortaya çıktığını da yazıyordu. Dipnot: 50 kuruşla Pera Palas'ta 3 ay yaşayan adam Cumhuriyet, 13 Ekim 1939. İlk gün yalnızca Cumhuriyet gazetesinde yer alan haber duruşma günü İstanbul gazetelerinin birinci sayfasındaydı. Haberi duyup mahkemeyi izlemek isteyenler duruşma salonunu tıklım tıklım doldurmuş, salona sığmayanlar da adliye çevresinde yoğun bir kalabalık oluşturmuştu. Olayın bu kadar büyümesinden rahatsız olan Misbah Muayyeş ilk duruşmaya hastalık mazeretiyle katılmadı. Otelin avukatı Suat Ziya, Efgani'nin borcunu ödemesini, aksi takdirde dolandırıcılıktan cezalandırılmasını istediklerini söyledi. Efgani ise otele borcunu ödemek istemediği iddiasını şiddetle reddetti. Her şeyden önce otel kendisine fazla hesap çıkarmıştı. Kendi hesabına göre borcu 5400 değil 2550 liraydı. Yemen'den beklediği para gelince bu tutarı ödeyecekti. Ama ne yazık ki paranın ne zaman geleceğini bilmiyordu. Mahkeme başkanının kendini Hint prensi olarak tanıtıp tanıtmadığı ve ne iş yaptığı sorularına "Bunu nereden çıkardılar anlamadım. Kimseye Hint prensi olduğumu söylemedim. Ben soyu Abbasi halifelerine dayanan yüksek tahsil görmüş Yemenli bir tüccarım. Uzun yıllarda Yemen kralı ve veliahtının kahve ihracatını ben yönetiyorum" yanıtını veren Efgani, korkunç bir iftiraya kurban gittiğini söylemekteydi. Dava şahitlerin dinlenmesi için ertelendi. Dipnot: dün Galip Efgani'nin muhakemesine başlandı. Tan 15 Ekim 1939. Yemenli mazlum birçok suçlarla itham ediliyor. Vakit 15 Ekim 1939. Salon boşalırken izleyiciler arasında bulunan 50'li yaşlardaki bir kadının duruşmayı izleyen gazetecilerin yanına gidip bir şeyler söylediği pek kimsenin dikkatini çekmemişti. Sirkeci'de halı ticaretiyle uğraşan Matmazel Piyosyan adlı kadın gazetecilere Galip Efgani'nin 1931'de de İstanbul'a gelip kendisini ve yine halı tüccarı olan Osman Bedir'i, Sirkeci'de kaldığı Aydın Oteli'nin sahibi Nusret Aydın'ı ve halı ressamı İbrahim Naci'yi dolandırdığını söylüyordu. Matmazel Piyosyan'ın halı ressamı dediği İbrahim Naci, ünlü ressam ve gazeteci Elif Naci'ydi. Piyosyan'ın iddiasına göre Efgani o zaman kendisini Hint prensi Gulam Şah Abbas olarak tanıtmış ve Hindistan'daki camileri Türk halısıyla kaplatacağını söyleyip kendilerinden yüklü miktarda para alarak ortadan kaybolmuştu. Dolandırıldıklarını anlayanlar polise başvurunca Bursa'da yakalanıp İstanbul'a getirilen Efgani her ne hikmetse bu işten paçayı sıyırmıştı. Dipnot: Yemenli Galip Efgani 10 sene evvel de gelmiş. Akşam 19 Ekim 1939. Ertesi günün gazeteleri davadaki gelişmelerle birlikte Matmazel Piyosyan'ın iddialarına da geniş yer ayırdı. Avrupa'da kan gövdeyi götürürken İstanbul'un en önemli gündem maddesi bir dolandırıcılık davası olmuştu. Gitgide daha da ilginçleşen davanın ikinci duruşmasında şikayetçi Bisbah Muayyeş ve Perabas'ta çalışan şahitler dinlendikten sonra otelin avukatı Suat Ziya, Matmazel Piyosyan'ın gazetelerde yer alan iddialarını aktardı ve yeni ortaya çıkan bu durum Efgani'nin dolandırıcılığı meslek haline getirdiğini ve bu işi uzun müddetten beri yaptığını göstermektedir diyerek 1931'deki olayla ilgili dosyanın incelenmesini talep etti. Avukat Suat Ziya, Efgani'nin yanındaki Meksikalı kadınları eşi, baldızı ve kayınvalidesi olarak tanıttığını ama bunun da yalan olduğundan şüphelendiklerini söylemekteydi. Mahkeme 1931'deki dolandırıldığı iddia edilenlerin dinlenmesine, konuyla ilgili evrakların incelenmesine ve Efgani ile yanındaki kadınların ilişkisinin araştırılmasına karar verilip ertelendi. Dipnot: Yemen'de Galip Efgani hadisesi yeni bir safhaya girdi. Son posta 17 Ekim 1939. Bir hafta sonraki üçüncü duruşmada Galip Efgani'ye Meksikalı Anna ile evliliklerine dair bir belge sunup sunamayacağı soruldu. Efgani belge sunamadığı gibi ne zaman nerede evlendiklerine dair soruya da çelişkili yanıtlar veriyordu. Önce Paris'te evlendiklerini, sonra Paris'te tanışıp Şam'da evlendiklerini söyledi. Aslında evli olmadıkları, dolayısıyla diğer iki kadının da baldızı ve kayınvalidesi olamayacağı ortaya çıkmıştı. Bunun ardından konu yeniden 1931'deki dolandırıcılık olayına geldi. İfadesi alınan Matmazel Piyosyan gazetelerde yer alan iddialarını tekrarlarken Sirkeci Aydın Oteli'nin sahibi Nusret Aydın da Piyosyan'ın söylediklerini doğruladı. Galip Efgani ise kendinden son derece emin bir tavırla o tarihte Türkiye'ye geldiğini ama şikayetçilerle hiç karşılaşmadığını, hakkında dolandırıcılık davası da açılmadığını söylüyordu. Mahkemenin 8 yıl önceki olayla ilgili istediği belgeler de gelmemişti. Çünkü 1933'teki Sultanahmet Adliyesi yangınında tüm eski kayıtlar kül olduğu için ortada belge yoktu. Dolayısıyla Efgani'nin 1931'de suç işlediğini ispat etmek olanaksızdı. Mahkeme önceki olayla ilgili yeniden dava açılması talebini de reddetti. Cumhuriyet'in 10. yılında çıkan af nedeniyle tüm eski davalar düşmüştü. Ve Efgani'nin 1933'ten önce işlediği iddia edilen suçlardan yargılanması mümkün değildi. Mahkeme heyeti yine de ortada şüpheli bir durum olduğunun farkındaydı ve Galip Efgani hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmasına karar verildi. Dipnot: Perapalas davasına bakıldı. Tan 20 Ekim 1939. Efgani, 1931'deki olayla ilgili yargılanmaktan kurtulmuştu ama Perapalas davası sürmekteydi. Dördüncü duruşmada kendisini kötü bir sürpriz bekliyordu. Yemen Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen yazıda kralın ve veliahtın Efgani'yi tanımadığı, birlikte kahve ticareti yapmadığı ve hatta Galip Efgani adında bir Yemen vatandaşı bulunmadığı yazıyordu. Efgani bu durumu "ben aslen Afganım ama Yemen vatandaşıyım. Yemen Dışişleri Bakanlığı'nda benim hasımlarım bulunmaktadır. Bu kişiler kraliyet ailesine yakın oluşumu çekemediği için böyle bir yazı yollamış olabilirler" diye savuşturmaya çalıştı ama pek inandırıcı değildi. Perapalas'ın avukatı da kendi yaptıkları araştırmayla Efgani'nin İsviçre'den sınır dışı edildiğini tespit ettiklerini söyledi. Avukat Suat Ziya'ya göre Efgani'nin geçerli bir pasaportu da yoktu. Türkiye'ye Fransız polisinin pasaportunu kaybedenlere verdiği geçici seyahat belgesiyle giriş yapmıştı. mahkeme davayı bir kez daha ertelerken Efgani duruşma çıkışında gerçekte kim olduğumun ve ne iş yaptığımın tespiti için polis tarafından gözaltına alındı. Ertesi gün bazı gazeteler hiç değilse Efgani'nin yanındaki kadınlar gerçekten Meksikalı çıktı buna da şükür diye yazacaktı. Dipnot, Yemen veliahtı Galip Efgani tanımıyor. Haber, 2 Aralık 1939. İki gün süren polis sorgusundan da sonuç çıkmamıştı. Efgani, Yemen'de meşhur bir kahve tüccarı olduğu konusunda ısrarlıydı. Bu arada gazetelerde Efgani'nin döviz kaçakçılığı da yaptığı ve yurt dışına izinsiz para çıkardığı yazıyordu. Efgani ile Pera Palas arasındaki dolandırıcılık davasının karar duruşması 2 Ocak 1940'ta yapıldı. Mahkeme heyeti olayın bir dolandırıcılık vakası değil, otelle müşterisi arasındaki borç ihlali olduğuna hükmetti ve Efgani beraat etti. Beraat etmesine rağmen İçişleri Bakanlığı gerçek milliyeti ve kimliği anlaşılamayan Efgani'yi sakıncalı kişi olarak değerlendirdi ve sınır dışı edilmesine karar verildi. Ancak hakkında döviz kaçakçılığı tahkikatı yürütüldüğü için bu karar ertelendi. 14 Şubat 1940'ta görülmeye başlanan döviz kaçakçılığı davası da kısa sürede beraatle sonuçlandı. Bu davanın duruşmalarından birinde okunan ve Mısır İçişleri Bakanlığı'ndan gelen bir yazıda Efgani'nin 2 kez dolandırıcılıktan mahkum olduğu bildiriliyordu. Artık alışıldığı üzere Efgani bu iddiayı da kabul etmemiş ve kendisine Mısır'dan gelen yazıdaki Galip Efgani başka biridir, isim benzerliğidir diye savunmuştu. Efgani döviz kaçakçılığından da paçayı kurtarmıştı ama Temyiz Mahkemesi'nin Pera Palas davasını bozduğu haberi geldi. Yeniden görülen dava sonucu 1940'ın Temmuz ayında bir kez daha beraat eden Efgani gazetecilere İngiltere'ye gideceğini söylüyordu. Bundan olurken Pera Palas'ın sahibi Misbah Muayyeş son bir hamle daha yaptı ve bu kez Efgani'nin yanındaki 3 Meksikalı kadın hakkında dolandırıcılık davası açtı. Kasım ayında görülmeye başlanan bu dava da 1941'in Mart ayında beraatle sonuçlanınca sınır dışı kararı uygulandı. Böylece 2 yıl İstanbul'da kalıp ülke gündemini meşgul eden, gerçek adı ve milliyeti tespit edilemeyen Galip Efgani ile yanındaki esrarengiz Meksikalı kadınlar, bazı gazetelere göre Avrupa trenine bindirilerek, bazılarına göre Suriye sınırından atılarak sınır dışı edildi. Savaş nedeniyle faaliyetlerine birkaç ay ara veren Pera Palas 11 Mart 1941'de tarihsiz bir olay daha yaşadı. Nazilerin kontrolü ele aldığı Bulgaristan'dan İstanbul'a gelen Britanya'nın Sofya Büyükelçisi George William Randall'a yönelik bombalı suikasta 6 kişi öldü, 19 kişi yaralandı. Giriş katında patlayan bombanın büyük hasar verdiği otel uzun süre kapalı kalacaktı. Misbah Muhayyeş ise Bon adlı kedisi Yeniköy'deki yalıda rahat edemediği için Pera Palas'ın bir suitinde kalmaya başladı. 11 Ekim 1954'te kedisi ölünce üzüntüden odasına çekilip bir şişe viski söylemişti. Otel görevlileri ertesi sabah cansız bedenini buldular. Kalp krizi geçiren Misbah Bey birkaç saat önce yakın dostlarına ''Kedim öldü, artık yaşayamam'' dediği için gazeteciler haberi Pera Palas'ın sahibi kedisi yüzünden öldü diye duyurdu. 68 yaşında ölen Misbah Muayyeş 5 yıl önce hazırladığı vasiyetinde Pera Palas'ı Darüşşafaka, Darül Acize ve Verem Savaş Derneği'ne, oteldeki kıymetli halı ve bibloları ise Dolmabahçe Sarayı'na bağışladığı yazıyordu. Dipnot, Pera Palas'ın sahibi Misbah kedisi yüzünden öldü. Milliyet, 13 Ekim 1954. 11. Ayrımın sonu, sayfa 101.